Ayrım 13.
Konaktan oldukça güzel bir manzara görünüyordu. Sokağa ve alana ek olarak ayrıca konak sahiplerinin tıpkı köylüler gibi yaşadığı bitişik evin avlusuna ve kontesin arkada bulunan bahçesine de bakıyordu. Kontesin Razdolnoya bölgesinde geniş toprakları vardı. Bu konağı kasabaya indiği erler zamanlarda kullanıyordu. Bir de yazın gelen konuklarını burada ağırlardı. Şimdi ev hastane durumuna getirilmişti. Vaktinin çoğunu Petersburg'da geçiren sahibesi de tutuklanmıştı. Konağın hizmetkarlarından yalnızca iki kadın kalmıştı. Ustinya, kontesin baş aşçısıydı. Mademoiselle Flory de kontesin kızlarını büyütmüştü. Şimdi bu kızlar evlenmişlerdi. Saçlarına kır düşmüş olan pembe yanaklı Mademoiselle Flory, üzerinde bol bir sabahlık, ayaklarında terlikler olduğu halde hastanenin içinde dolaşıyordu. Orada kendisini Zabrinski ailesinin yanındaymış gibi rahat hissettiği belliydi. Bozuk Rusçasıyla uzun hikayeler anlatıyor, işaretler yapıyor, tiyatrovari pozlar alıyor, sözlerini şiddetli öksürüklerle sona eren kahkahalarla bitiriyordu. Mademoiselle Flory, hemşire Antipov'u iyice tanıdığını, onun içini dışını bildiğini sanıyordu. Hemşireyle doktorun el geç birbirlerine bağlanacaklarından da emindi. O da bütün Latin ırkından gelenler gibi çöp çatanlığa pek meraklıydı. Lara ile Yuri'yi bir arada gördüğü zaman çok seviniyor, çapkınca göz kırparak onlara elini sallıyordu. Bu hal Lara'yı şaşırtıyor, Yuri'yi sinirlendiriyordu. Ama bütün kafadan sakat insanlar gibi Mademoiselle Flory kendi düşüncelerine sımsıkı bağlıydı. Onlardan ne pahasına olursa olsun ayrılmaya yanaşmıyordu. Ustinya'ya gelince, Mademoiselle'den daha da garip bir yaratıktı. Çirkin, armuda benzeyen vücut yapısı onu kuluçkaya yatmış bir tavuğa benzetiyordu. Genellikle sözcüklerini özenle seçerek yerinde sözler söylerdi. Ama o da kafasını olur olmaz boş inançlarla doldurmuştu. Sibushino'da doğmuştu. Bir büyücünün kızı olduğu söyleniyordu. Sayısız büyü bilirdi. Sokağa çıkmadan önce sobadan yana ve anahtar deliğine bir şeyler fısıldamadan edemezdi. Böylece yokluğu sırasında evi ateşe ve kötü ruhlara karşı sağlama alıyordu. Ustinya yıllarca bir tek kelime konuşmadan yaşayabilirdi. Ama bir kere de konuşmaya başladı mı onu hiçbir güç susturamazdı. En büyük tutkusu doğruyu bulmak ve savunmaktı. Sibushino Cumhuriyeti'nin yıkılmasından sonra yöneticiler burasının bölge üzerinde oynayacağı anarşist rolden korkuyorlardı. Bunun için halkı aydınlatmayı, onlara her konuda bilgi vermeyi kararlaştırdılar. Alanda sakin, aklı başında toplantılar yapılmaya başlandı. Bu toplantılar pek rağbet görmüyordu. Ortalıkta dolaşan bir iki işsiz güçsüz ya da alanın öteki ucundaki itfaiye binasının önünde iki çift laf etmek için toplananlar geliyordu. Meclis halkı bu konuşmalara gelmeleri için teşvik etmeye çalıştı. Kürsüye halkın arasından hatipler çıkıyor, istedikleri konuda birbirleriyle tartışmaya tutuşuyorlardı. Zamanla Ustinya da sık sık işitilen konuşmacılar arasına girdi. İlk önceleri utanan ve kadınca bir duyguyla çekingen davranan Ustinya, daha sonra açılmış, yüreklenmişti. Alanda konuşanların, toplananların sesleri konağın penceresinden içeriye kadar geliyordu. Havanın durgun olduğu zamanlar konuşmaların bir bölümü olduğu gibi işitilirdi. Eğer Ustinya konuşmaktaysa, Mademoiselle Flory koşa koşa odaya girer, Ustinya'nın konuşmasına dikkatleri çekmeye çalışırdı. Bozuk Rusçasıyla bu kelimelerin yarısını yutarak Rasputi, Auspu, Çar, Zibushi, ihanet, ihanet diye bağırırdı. Mademoiselle gizli gizli, heyecanlı ve güzel konuşan arkadaşıyla övünmekteydi. İki kadın birbirlerine pek düşkün olmalarına rağmen yine de her gün çekişmekten geri kalmazlardı. 5. Yuri, Moskova'ya dönmek için gerekli hazırlıkları yapıyor, oradan oraya dolaşarak arkadaşlarıyla vedalaşıyordu. O sırada ordunun bu kesimindeki askerlerin başına atanan yeni komiser cepheye gitmeden önce Meluzeyevo'da birkaç gün dinlenmek için kalıyordu. Kendisinin henüz bir çocuk olduğu söyleniyordu. Komiserin atanması cephede yeni saldırı hazırlıklarının yapıldığı bir döneme rastlamıştı. Ordu saldırıya geçecekti. Askeri uyuşukluktan kurtarmak ve çeki düzen vermek için yeni yeni önlemler alınıyordu. Devrimci Savaş Konseyi kurulmuştu. Son zamanlarda kaldırılmış olan ölüm cezası da yeniden uygulamaya başlamıştı. Yuri'nin evrakı için gerekli olan imzalar kasabadaki komutanın imzasıyla tamamlanacaktı. Ama buraya yaklaşmak pek güçtü. Binanın önünde büyük bir kalabalık toplanmıştı, her kafadan bir ses çıkıyordu. Kimsenin kimseyi işittiği yoktu. O gün işlem günü olmadığından sekreterler masalarında sessiz sedasız çalışıyorlar. Gittikçe artan iş karşısında söyleniyor, birbirlerine anlamlı bakışlar atıyorlardı. Sanki içeride bulunanlar ceketlerin düğmelerini çözmüşler, birbirlerine içki ikram ediyorlarmış gibi neşeli sesler komutanın odasından dışarı taşıyordu. Garulin odadan çıktı. Yuri'yi görünce el kol hareketleriyle işaretler yaparak onu da içeri çağırdı. Yuri'nin niyeti de komutanı görmek olduğundan öneriyi hemen kabul edip içeri girdi. Oda karmakarışıktı. Sahnenin baş aktörü cepheye yeni atanan genç komiserdi. Atandığı bölgeye gideceği yerde kırtasiyeciliğe gömülmüş askeri ileri gelenlerin önüne dikilmişti. Komutan Yuri'yi göstererek işte kasabamızın kahramanlarından biri daha dedi. Kendini işine vermiş olan genç komiser başını kaldırıp bakmadı bile. Komutan Yuri'nin uzattığı kağıdı imzalamak için aldı. Doktora saygılı bir davranışla odanın ortasında duran bir koltuğa oturması için işaret etti. Yuri oturdu. Odada insan gibi oturan bir tek o vardı. Diğerleri rahat edeceğiz diye akla gelebilen en saygısız şekillerde oraya buraya uzanmışlardı. Komutan neredeyse masasının üzerine uzanacaktı. Yardımcısı olan iri yarı dev yapılı adam koltuğun kenarına ata biner gibi oturmuştu. Galulin bir sandalyeyi ters çevirmiş, kollarını sandalye arkalığına dayamış, başını da kollarının üstüne koymuştu. Yeni komiser de kendini pencere pervazına tutunarak yükseğe çekiyor, sonra oradan aşağı zıplayarak odanın içinde küçük adımlarla koşuşuyordu. Konuşmanın özünü Biriucci'deki kaçak askerler oluşturuyordu. Komiser tam Yuri'ye anlatıldığı gibiydi. İnce yapılı ve zarif bir delikanlı. Okulunu yeni bitirmişti. Fikirlerin ateşiyle bir mum gibi yanıyordu. İyi bir aileden olduğu söyleniyordu. Hatta sanatçı olduğunu ileri sürenler bile vardı. Şubat ayında birliğini meclis önüne götürenlerden biri de oymuş. Adı Gintz ya da Gintz'e gibi bir şeydi. Yuri adı iyice işitmemişti. Komiser güzel bir Petersburg aksanıyla tane tane konuşuyordu. Üzerine vücuduna sımsıkı oturan bir üniforma giymişti. Bu kadar genç oluşundan utanıyor olmalıydı ki yaşlı görünmek için bir takım yapmacık davranışlarda bulunuyor, omuzlarını silkiyor, somurtuyor, ellerini külot pantolonunun cebine sokuyordu. Komutan komisere, demir yolunun biraz aşağı bölümlerine yerleşmiş bir kazak birliği var dedi. Hepsi de kızıl, bize sadık, onlar çağrılabilir, kaçaklar birden çevrilir, bu işte böylece biter. Kazaklara lafını bile etmeyin bana diye komiser parlayıverdi. Sanki 1905 yılındaymışız gibi konuşuyorsunuz. Şimdi fikirlerimiz çok farklı. Generallerimiz gereğinden çok zeki davranmaya çalışıyorlar. Henüz hiçbir şey yapılmış değil. Ben yalnızca fikir vermek istedim. Gerisi size kalmış. Genel karargahla anlaştık. Harekat konusunda birbirimize karışmayacağız. Ben sağduyumun gösterdiği yolda davranmayı doğru bulurum. Sanırım kaçaklar bir karargah kurmuşlar da değil mi? Evet, silahlı bir karargahları var. Çok iyi, oraya gitmek istiyorum. Bana bu kaçakların bulunduğu yeri gösterin. Bunlar isyancı, hatta kaçak olabilirler. Ama insan olduklarını asla aklımızdan çıkarmamalıyız. İnsanlar da çocuklara benzerler. Onları tanımak, psikolojilerine göre yönetmek gerekir. Onlardan en yüksek randımanı alabilmek için huylarına göre davranmalıdır. Gidip kendileriyle açıkça konuşacağım. Bakın göreceksiniz, bırakıp kaçtıkları yere nasıl istekle koşacaklar. Bana inanmıyorsunuz değil mi? Neyine bahse girersiniz? Dilerim haklısınızdır, başarırsınız. Onlara şunları söyleyeceğim. Söz gelişi beni bir düşünün. Ben ailemin tek çocuğuyum. Ana babamın tek umuduyum. Yine de kendime acımadım, her şeye veda ettim. Adımı, ailemi, mevkimi terk ettim. Bunu sizi başka yerlerde yaşayan insanlardan daha büyük, daha anlamlı bir özgürlüğe kavuşturmak için yaptım. Ben ve benim gibi daha birçokları bunun için çok sevdikleri şeyleri terk ettiler. Bu uğurda Sibirya'ya sürülen ya da Schüsselburg Kalesi'nde zincire vurulan öncü büyüklerimizden söz etmek istemiyorum. Onu başka zamana bırakıyorum. Bütün bunları biz kendimiz için mi yaptık? Böyle davranmak zorunda mıydık? Ve sizler sıradan birer asker değil de ilk devrim hareketlerinin elemanları olan sizler nasıl olur da sizi bekleyen o kutsal çağrıya cevap vermezsiniz? Şu anda kardeşlerimiz kanını dökerken, düşman kuvvetlerinin çemberinden kurtulmak için olağanüstü bir çaba harcarken, sizler bir takım serüvencinin, neydi belirsiz kimselerin peşine takılarak özgürlüğü sindirememiş bir boşta gezen topluluğu haline gelmişsiniz. İşte böyle konuşacağım, onları utandıracağım. Komutan yardımcısına anlamlı anlamlı bakarak, hayır, bu şekilde konuşmanız tehlikeli olur demek yürekliğini gösterdi. Galulin, genç komiseri delice fikrinden vazgeçirmek için elinden geleni yaptı. 212. alayın askerlerini iyi tanıyordu. Cephedeyken aynı birlikte savaşmışlardı. Ama komiser aldırış etmedi. Yuri ise ikide bir kalkıp gitmeye davranıyordu. Komiserin toyluğu karşısında bayağı rahatsız olmuştu. Öte yandan kumandanın ve yardımcısının kalleşçe kurnazlıkları da pek güvenilir bir şey değildi. Komiserin aptallığıyla diğer ikisinin kurnazlıkları arasında pek ayrım yoktu. Yuri onların tatsız, bayağı konuşmalarından sıkılmıştı. O sırada Yuri hemşire Antipova'ya yapacağı açıklamayı anımsadı. Bu o kadar hoşa gidecek bir davranış olmayacaktı ama Yuri onu göreceği için memnundu. Hemşire Antipova'nın gittiği yerden dönmüş olacağını pek sanmıyordu. Ama yine de bir yolunu bulup oradan kalktı, odadan çıktı. Diğerleri onun gittiğinin farkında bile olmamışlardı. 6. Lara geri dönmüştü. Matmazel Yuri'ye bu haberi verirken Lara Antipova'nın çok yorgun olduğunu da ekledi. Çabucak yemek yiyen hemşire hemen odasına çıkmış, rahatsız edilmemesini tembihlemişti. Matmazel, siz yukarı çıkın bir kapısını çalın diye fikir yürüttü. Daha uyumamış olduğundan eminim. Yuri, Matmazel'i şaşkınlık içinde bırakan bir davranışla, odası hangisi diye sordu. Matmazel odanın koridorun sonunda olduğunu söyledi. Kontes'in eşyalarının konup kilit altında tutulduğu odayı geçtikten sonra Lara'nın odası geliyordu. Yuri evin o bölümüne hiç geçmemişti. Hava kararmak üzereydi. Dışarıda evler, bahçelerin parmaklıkları alacakaranlıkta birbirinin üstüne yığılmış gibi duruyordu. Ağaçlar bahçelerin derinliklerinden, pencerelerden dışarı sızan yağ kandillerinin ışığına doğru uzanıyordu. Hava sıcak ve nemliydi. Yuri merdivenlerin en üst basamağına varınca durdu. Yolculuktan yeni dönmüş, yorgun bir kadını ziyarette bulunmanın saygısızca, sıkıcı bir davranış olacağını düşünmüştü. Yapacağı konuşmayı ertesi güne bıraksa daha iyi olacaktı. Fikir değişikliği sonunda gelen o dalgınlıkla Yuri yine de koridorun sonuna kadar yürüdü. Oradaki açık bir pencereden dışarı uzanıp bahçeye baktı. Sanki toprak bütün gün cansız kalmış da yeni yeni canlanmaya başlamış gibi her tarafta burcu burcu bir çiçek kokusu vardı. Ve kontesin belki bir asırlık geçmişi olan bahçesi çalılıklar, dev gövdeli ağaçlarla kaplanmıştı. İnsan burada dolaşmakta güçlük çekiyordu. Yaşlı ıhlamur ağaçların açmakta olan çiçeklerinin kokuları bir dalga halinde her şeyi içine alıyordu. Sağ taraftaki parmaklığın gerisinde sokaktan bir şarkının parçaları, sarhoş bir askerin naraları ve çarpılan kapı sesleri geliyordu. Kontes'in bahçesindeki karga yuvalarının ardından kıpkırmızı bir ay yükseliyordu. Ay önce Subushino'nun buharla işleyen tuğladan yapılmış değirmeninin rengindeydi. Sonra Biriuchi'deki su kulesinin rengini aldı. Tam pencerenin altında yeni biçilmiş otların, çin çayı kadar kuvvetli kokusuna safa çiçeklerinin kokusu karışıyordu. Oraya bir inek bağlanmıştı. İnek bir köyden getirilmişti. Bütün gün yürüyen hayvan yorgunluktan bitkindi. Ayrıldığı yerde kalan arkadaşlarını arıyor, yeni sahibesinin verdiği yiyeceği kabul etmiyordu. Sahibesi kalın bir sesle, ''Hadi, hadi yavrum al şunu'' diye onu yola getirmeye çalışıyordu. ''Toz vurmaya kalkışma, dur bakalım.'' Ama inek başını sallıyor, boynuzunu uzatarak acı acı yakınma dolu sesler çıkarıyordu. Ve Melyuzeye ve odanın kara topraklı tarlalarının gerisinde yıldızlar parlıyordu. Onlarla inek arasında görünmez sevgi bağları var gibiydi. Sanki başka yerlerdeki ağlarda bu ineğe acıyanlar, onun için üzülenler vardı. Her şey mayalanıyor, büyüyor, gelişiyordu. Yaşama sevinci bir rüzgar gibi tarlalarda, kasabalarda, duvarların içinden, parmaklıkların arasından geçerek gittikçe kabaran dalgalar halinde esiyordu. Yuri bu dalganın gücünden kendini kurtarmak için dışarı çıktı, alandaki konuşmaları dinlemeye gitti. 7. Şimdi ay iyice yükselmişti. Işık alanı ağda gibi koyu bir tabaka halinde kaplamıştı. Taş binaların sütunlu avlularında halı gibi geniş gölgeler uzanıyordu. Toplantı alanın karşı tarafında yapılmaktaydı. Yuri isteseydi konuşmaları işitebilirdi. Ama gördüğü manzaranın güzelliği karşısında o kadar şaşırdı ki dinleyeceği yerde itfaiye binasının önündeki kanepelerden birine oturup seyretmeye başladı. Ay ışığıyla aydınlatılmış gece Tanrı'nın rahmeti ya da Tanrı'ya ulaşmış kimselerin hayal dolu alemine benziyordu. Birdenbire bu peri masallarını andıran duru ve ışıklı dünyanın sessizliği içinde tanıdık, bildik bir ses ölçülü, tempolu bir biçimde konuşmaya başladı. Yuri bu sese kulak verdi ve hemen tanıdı. Komiser Gintz bir konuşma yapıyordu. Resmi makamlar komiserden büyük itibarını kullanarak kendilerine yardımcı olmasını istemişlerdi. Bunun için komiser oldukça ateşli, duygulu konuşuyordu. Meryuzeye ve o halkını ağır sözcüklerle suçluyor, onları baştan çıkaranların Bolşevikler olduğunu ileri sürüyordu. Ona göre Subişino'daki ayaklanmanın gerçek kışkırtıcıları da Bolşeviklerdi. Tıpkı o sabah komutanın odasında olduğu gibi dinleyicilere karşılarında güçlü ve zalim bir düşman bulunduğunu ve ülkenin bir sınav geçirdiğini söyledi. Kalabalık kımıldanmaya başlamıştı. Konuşmacının sözünün kesilmemesi için bağıranlara, komiserin sözlerine itiraz edenlerin protestoları karışıyordu. Komiserin sözünü gittikçe daha çok kesmeye, daha çok bağırmaya başladılar. Minsk'le birlikte gelen ve konuşmaları yöneten adam halkı susturmaya, bir düzen kurmaya çalıştı. Dinleyicilerin bir bölümü bir kadının konuşmasını isterken, diğerleri de çevredekileri susturmaya çalışarak komiserin söylediklerini dinlemek istiyordu. Kalabalık arasından bir kadın kürsü görevini yapan tahta yığınına doğru ilerledi. Kürsünün yanına gelince durup bekledi. Kadını herkes tanıyordu, dinleyiciler sustular. Herkesin dikkatini üstüne çekmiş olan bu kadın Ustinya'dan başkası değildi. Ustinya, "Şimdi Zubişino'dan söz ediyorsunuz komiser yoldaş," diye konuşmaya başladı. "Gözümüzü açmamızı, aldatılmamamızı uyarıyorsunuz. Bütün sözlerinizi dikkatle dinledim. Ama sizin Bolşevik Menşevik lafından başka bir şey bildiğiniz yok. Sözünü ettiğiniz barış içinde yaşamak, herkesin birbiriyle kardeş gibi geçinmesi de bence Tanrı'nın buyruğudur. Menşeviklerin değil. Hele zenginlerin malını fabrikalara, yoksullara vermek ise insanların birbirine karşı duyduğu sevgi ve acıma duygusunun sonucudur. Bunda Bolşeviklerin bir rolü olamaz. Bir de durmadan o sağır dilsizden söz ediyorsunuz. Biz onu sizden iyi tanırız. Adam uzun zamandır konuşamıyordu. Sonra bir gün Tanrı'nın yardımıyla sizden izin almadan konuşmaya başladı. Ona içerlediğinizi görüyorum ama çok gereksiz bir davranış bu. Çünkü dilsizin birdenbire konuşmaya başlamasında bence bir olağanüstülük yok. Biz ona varıncaya kadar daha ne olağanüstü olaylara tanık olduk. Söz gelişi kutsal kitaptaki dişi eşek hikayesini ele alalım. Dişi eşek "Balaam, Balaam" diye sahibine seslenir. "Beni dinle, ben sana doğruyu söyleyeceğim. Oraya gitme, gidersen pişman olursun." Tabi Balaam onu dinlemez. Gider, sonra Balaam'ın başına neler geldiğini, eşeğinin sözünü dinlemediğinde ne kadar pişman olduğunu hepiniz bilirsiniz. Birisi merakla "Ne oldu?" diye sordu. Ustinya "Bu kadar yeter," diye sert bir sesle cevap verdi. "Eğer gereğinden fazla soru sorarsanız vaktinden önce yaşlanırsınız. Sonunda ne oldu onu söyle." "Pekala, pekala, madem bu kadar istiyorsunuz anlatayım. Balaam tuzdan bir sütun haline geldi." "Yanlışım var şekerim," diye kalabalık arasından sesler yükseldi. "Tuzdan bir sütun haline gelen Lut'tu. Hazreti Lut'un karısı." Herkes gülmeye başladı. Toplantı başkanı dinleyicileri yatıştırmaya çalıştı. Yuri yeniden konağa döndü. 8. Lara'yı ertesi akşam gördü. Çamaşırlıkta önünde bir yığın kurumuş çamaşır vardı ve bunları ütülüyordu. Çamaşırhane konağın üst katında bahçeye bakan yandaydı. Çay semaverleri ve yemekleri burada hazırlanıyor, sonra tabaklar buradan elle kullanılan asansörlerle bulaşıkhaneye gönderiliyordu. Yine tabakların, çanakların, bardakların listeleri burada bulunduruluyor, yoklamaları da burada yapılıyordu. Boş saatlerini herkes burada geçiriyor ya da ahbaplık etmek için burada toplanıyorlardı. Pencereler açıktı. Odada limon çiçekleriyle kurutulmuş otların kokusu birbirine karışıyor, insanın burnunu yakıyordu. Bütün bunlara bir de Lara'nın iki ütüyü sırasıyla ısıttığı kömür ateşinin kokusu karışıyordu. Lara Yuri'yi görünce, "Dün akşam niçin kapımı vurmadınız?" diye sordu. Matmazel söyledi. "Ama haklısınız, sizi içeri alamazdım, hemen yattım. Nasılsınız bakalım, kömüre dikkat edin, üstünüz kirlenmesin." "Hastanenin bütün ütüsünü siz mi yapacaksınız?" "Hayır, bunların arasında benim de bir yığın çamaşırım var. Durmadan Meryuze'ye ve oda saplanıp kaldın diye bana takılırdınız ya. Tamam artık gerçekten gidiyorum, hazırlanıyorum. Eşyam hazır olur olmaz yola çıkacağım. Ben Urallara, siz de Moskova'ya gideceksiniz. Bir gün birisi size Melyuzeyevo diye küçük bir kasaba var biliyor musunuz diye soracak. Siz de işitmedim diye cevap vereceksiniz. Peki hemşire Antipova'yı tanıyor musunuz diye soracak. Böyle bir kimse tanımıyorum diyeceksiniz. Mümkündür. Yolculuğunuz iyi geçti mi? Köyler ne alemdeydi?" "Anlatması uzun sürer. Hay Allah, bu ütüler de ne çabuk soğuyor. Bana lütfen öteki ütüyü verir misiniz? Bakın orada. Bunu da ateşin üstüne koyun." "Teşekkür ederim. Köylerin hiçbiri birbirine benzemiyor. İnsanlarına göre değişiyor. Bazı köylülerde kötü değil. Bazı köylerde ise erkekler durmadan içiyorlar. O zaman köyün hali acınacak bir durumda oluyor. Ne saçma, niçin içiyorlar? Bunu siz benden daha iyi anlarsınız. Köylerde erkek kalmadı ki, hepsi askerde. Her neyse, yeni kurulan devrim meclisleri ne durumda? İçki içme konusunda asıl yanılan sizsiniz ama bunun tartışmasını daha sonra yaparız. Meclisler mi? Meclis konusunda çokça güçlük çıkacağı benzer. Verilen yönergelerin uygulanmasına olanak yok. Zaten çalışacak insan da bulunmuyor. Köylülerin tek düşüncesi toprak konusu. Razdolnoya'ya gittim. Ne güzel bir yerde, gidip görmelisiniz. Geçen baharda bir hayli yakılıp yıkılmış. Ambarlar kül edilmiş, meyve ağaçları da kurumuş. Subuşino'yu görmedim, oraya gitmedim. Ama Sardi sizi uzun uzun anlatıyorlar. Çok genç ve kültürlü bir insan olduğunu söylüyorlar. Dün akşam Ustinya alanda onun savunmasını yaptı. Buraya geldiğimde Razdolnoya'dan gönderilmiş bir sürü eşya buldum. Kendilerine hiçbir şeye dokunmamalarını kaç kez söyledim, beni dinlemişler. Sanki burada döküntü çok azmış. Az önce askerin biri komutanından bir yazılı emir getirdi. Gümüş çay takımını ve kristal bardakları istiyormuş. Bir akşamlığına kullanacaklarmış. Artık geriye nasıl geleceğini bilirsiniz. Hep vermek için alıyorlar. Bunun anlamını biliyorum. Bir konuğun onuruna şölen vereceklermiş. Kimin onuruna olduğunu tahmin ediyorum. Yeni komiser geldi, cepheye gidecek. Asker kaçakları konusuyla uğraşıyor. Bunları yola getirip silahlarını ellerinden alacaklarmış. Komiser daha çocuk yaşta. Bizimkiler kazakları yardıma çağırmayı önerdi ama yeni komiser kabul etmedi. Kendisi bu işi nasıl yapacağını biliyormuş. Savaşı kaçak askerlerle uğraşmayı çocuk oyuncağı sanıyor. İnsanların çocuk ruhlu olduğunu söylüyor. Galulin onun bu fikrinden caydırmaya çalıştı. Ormana karışmayın. Bırakın bu sorunu biz kendi bildiğimiz şekilde halledelim dedi. Ama aklına bir şeyi koydu mu onu mutlaka yapmak isteyen böyle bir çocukla başa çıkılamaz. Sözlerimi dinlemiyorsunuz.